Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programımızda yine her programımızda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu soruları ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza ileteceğiz. Ve onların kıymetli cevaplarıyla sizleri buluşturmuş olacağız efendim. WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım yine. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Ve ilk sorumuza başlayalım çok vakit kaybetmeden hocam isterseniz. Kendisine emanet verilen kişi malı koruması karşılığında ücret alabilir mi hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Cevap alamaz. Hı hı. Bir kimse başkasının malını korurken iki şekilde koruyabilir. Bir, ücret almaz. İki, ücret alır. Ücret alırsa bu kiracı olur, kiralamış olur. Yani onun çalışanı olmuş gibi olur. Hı hı. Yani mesela bugün bazı yerlerde, otogarlarda falan emanetçiler var. Evet. Oraya vatandaş geliyor, transit gidecek olanlar. Valizini koyuyor, işte bir gün sonra, yarım gün sonra alıyor. Ama buna karşılık bedel ödüyor. Hı hı. Ha, bunlara emanetçi diye yazıyor. Aslında fıkhi anlamda bunlar emanetçi değildir. Ya çalışandır. Hı. Yani ona ne diyoruz biz? Eciri müşterek. Yani herkes için iş yapan kişi. Ha, ama emanetçi dediğimiz zaman, asıl bizim fıkıhtaki emanetçi ki ona bedia, muda gibi tabirler var onunla ilgili. Yani sen tutuyorsun bir arkadaşına, benim bu malım senin elinde yarına kadar dursun diyorsun. O da kabul ediyor. Hı hı. Ha, bu tamamen teberrudur. Yani karşılıksızdır. Ücret almaz. Almamalıdır. Çünkü ücret alırsa o zaman o emanet olmaktan çıkar. Onun elindeki mal onun sorumluluğuna girer. Damanına girer. Hı. O zaman söylediğim gibi iş hukukuyla ilgilidir. Yani emanetçi ücret alamaz.
Eyvallah. Hocam peki bu emanet verilen mal üzerinde kişinin istemeden yaptığı yanlışlıklarda mala zarar gelmesinde sorumlu mudur?
Şöyle, emanetçi demek, hı hı, onu sadece koruyan demektir. Hı hı. Onun dışında sahibinin izni olursa istifade edebilir, kullanabilir. Hı hı. Sahibinin izni olmazsa kullanamaz. Peki şimdi emanetçi sahibinin izni yok, kullanamıyor. Hı hı. Bunu korurken koruma konusunda bir kusurunun olmaması lazım. Yani emanet aldığı mal neyse o normal şartlarda, normal olarak nerelerde korunuyorsa, insan o durumdaki kendi mallarını nerede koruyorsa orada koruyacak. Hı hı. Bu muhafazada, hıfza. Mesela hayvan emanet etmiş diyelim köyde, ahırında koruyacak. Hı hı. Veya araba emanet etmiş, araba işte nerede? Otoparkta veya sokağında ve kilitli olarak koruyacak. Hı hı. Bu yöntem bu. Bir de haksız fiil olmayacak. Yani o emanet eline malı kullanmayacak. Eğer emanetçi kendine emanet edilen malı korunması gereken yerde korunmaz da o mal telef olursa, çalınırsa, hı hı, onu tazmin eder. Bu bir. Ama korunması gereken yerde korunmuş. Yani kendi malını nerede koruyorsa onu da aynen orada korumuş. Ama bir afet gelmiş, ama hırsız gelmiş, çalmış. O zaman sorumluluğu olmaz. Hı. Bu bir. Buna bir de taaddi dediğimiz, yani haksız fiil diyelim. Eğer emanet alan kişi emanet ettiği malı kullanırsa. Hı hı. Mesela araba emanet etmiş, kullanma izni vermemiş ama emanet alan tutmuş arabayla yol bir yere gitmiş ve araba orada arıza yapmış. Hı hı. Araba orada kaza yapmış. Onu tazmin eder. Hı. Çünkü bu emanet olmaktan çıkar. O fıkıhtaki tabirle madmun olur o. Yani artık o emanet alanın sorumluluğuna girmiş olur. Gasp etmiş mal gibi olur. Gasp ettiği mal gibi olur. Hı hı. Yani o zaman şöyle diyelim. Emanetçi o elindeki emanet edilen mal bir kazaya uğrarsa, telef olursa taksir ve taaddisi, fıkhi tabiri bunlar. Hı hı. Yani onu korurken ki kusuru varsa veya haksız fiili taaddi o demek varsa o malı tazmin eder. Ama böyle bir şey yok. Emanetçinin elinde telef olmuş. Kusuru yok korurken. Hiç onu kullanma falan cihetine de gitmemiş. Ama hırsız gelmiş çalmış. Ama sel gelmiş götürmüş. Yangın olmuş yanmış. Ha, bunları tazmin etmez.
Eyvallah hocam. Hocam kişi malını eşinin haberi olmadan hayır amacıyla verebilir mi?
Mal kimin? Mal kimin? Hı hı. Mal sahibi malında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ama başkasına ait bir malda tasarrufta bulunamaz. Eğer mesela diyelim ki mal hanımınsa, hanımın izni olmadan koca onun malında tasarrufta bulunamaz. Satamaz, hibe edemez, başkasına ödünç veremez filan. Tersi olursa aynı şekilde mal erkeğinse, kocanınsa, karısı o malda kocanın izni olmadan tasarrufta bulunamaz, sadaka veremez, hibe edemez, satamaz. Ama örfen kabul edilen şeyler vardır, basit. Mesela kapıya gelen dilenciye bir şeyler vermek. Hı hı. Bu örfen uygulanan bir şey. Bu sanki örfen izinli gibi kabul edilebilir. Ama öyle değil de önemli miktarda malını kocasının veya karısının birilerine hibe ediyor, sadaka ediyor. Bunun hakkı yok. Mal sahibinin izninin ve haberinin olması lazım. Ha, mal ortaksa, karı koca arasında ortaksa, aynı şekilde bu ortaklardan birinin, yani eşlerden birinin, diğerinin haberi olmadan o malda sadaka vermesi caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, Allah ismi yerine Tanrı kelimesinin kullanılması caiz midir?
Şimdi Cenab-ı Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı var. Hı hı. Güzel isimler dediğimiz. Hatta bunlardan 99 tanesi sayılır. Aslında daha fazladır yani Kur'an-ı Kerim'de geçen. Bu isimler içerisinde ve bunlar Arapçadır. Hı hı. Arapçadır. Ve Arapça dışında diğer dillere de Tanrı anlamında, Türkçedeki Tanrı dediğimiz anlamda tecrübeler yapılmış. Mesela eskiden bizim okullarda okurken ilah ilahe vardı. Yani eski Yunan ilahları. Hı hı. Eski Roma ilaheleri vardı. Öyle denirdi. Sonra bunlar Tanrı Tanrışa oldu. Kitaplara öyle değişti. Şimdi Tanrı veya ilah veya ne bileyim Farsça'da Hüda. Hı hı. Eski Türkçe'de Çalap gibi isimler aslında yaratıcı anlamında kullanılır. Yani yaratıcı ve kutsal anlamında kullanılır. Şimdi bunlardan Allah lafzı özel bir ifadedir. Bunlardan, bu isimlerden Allah kelimesi özeldir. Bizim kabul ettiğimiz, ibadet ettiğimiz, kulu olduğumuz Cenab-ı Hak içindir. Allah. Ve biz ne yapıyoruz şimdi kelime-i tevhidde? La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani demek ki insanların tanıdığı Allah'tan başka ilahlar var. Ama bize göre tek ilah vardır, o da Allah'tır. Yani ilah kelimesi insanların tapındığı başka şeyler içinde kullanılır. Ki Tanrı ilahın Türkçesidir. Yani demin de bahsettim ya, mesela Roma tanrıları, Yunan tanrıçeleri ifadesi kullanılırdı. Yani onlar Allah'ları değil, onların tapındıkları şeyler. Bu genel bir ifade. Ama Allah özel. Yani bizim inandığımız varlık, yüce varlık, Allah o. Dolayısıyla evet, Tanrımız, mesela ne diyoruz? İlahi ente maksudi diyoruz. Ey ilahım, yani Allah'ım demek o. Hı hı. Sen benim amacımsın. Tanrı'yı da ilahın tercümesi kabul edersek, Tanrım denildiği zaman bu günah olmaz. Hı hı. Ama Allah yerine de geçmez. Şimdi biz Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Tesbih çekeriz değil mi? Hı hı. Tanrı, Tanrı, Tanrı diye yapamayız. Çünkü Tanrı dediğimiz zaman Allah'tan başka insanların tapındıkları şeyler de aynı çerçevede mütalaa edilir. Ama Allah lafzı, lafzatullah dediğimiz Allah lafzı, Allah'ın o 99 isimleri içerisinde en başta gelenidir. Demek ki o zaman Tanrı kelimesi Allah kelimesinin yerini tutmaz. Ama bir kimse Tanrım dediği işinde ve onu Tanrı dediği zaman Allah'ı kastettiğinde onunla da günaha girmiş olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, çocuklara Allah'ın isimleri verilebilir mi?
Şimdi Allah'ın iki türlü isimleri var. bir zati olan, fiili olan isimleri var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine ait olan isimleri var. Bir de Allah'tan başkalarında da bulunabilen isimleri var. Mesela Kerim. Allah'ın isimlerindendir. Hı hı. Ama insan da Kerim olabilir. Mümin. Allah'ın isimlerindendir. Ama insana da mümin denilebilir. Veya benzeri. Şimdi ama Cenab-ı Hakk'ın ait özel isim. Allah kelimesi mesela. O Allah'tan başkası için o Allah kelimesi kullanılamaz. O isim verilemez. Dolayısıyla çocuğa Allah denilemez. Allah'a ait olan bir özel isim. Razzak. Sadece Allah rızık verir. Ha. Bu isimler konamaz. Eğer çocuğa Allah'ın zatına ait isimler konulacaksa başına bir abd kelimesi getirilerek. Abdullah gibi. Abdurrahman gibi. Abdurrahim gibi. Abdurrezzak gibi isimler konulmalı. Ama demin söyledim. Allah'ın zatına mahsus olmayıp başka varlıklara da konulan isimler. Kerim gibi. Efendim mesela cömert anlamına gelen sahi gibi. Bunlar konulabilir.
Eyvallah hocam. Hocam peki camiler için kullanılan Allah'ın evleri ifadesi Allah'a bir mekan isnat etme anlamı taşır mı?
Şimdi Allah'ın evi kelimesi Beytullah'tır. Allah'ın evi Beytullah kelimesi tercümesidir. Ve Beytullah denildiği zaman Kabe-i Muazzama anlaşılır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Kabe-i Muazzama'ya beyt denilmiştir. Yani yeryüzünde inşa edilen ilk beyt. İnne evvele beytin budu alinnâsi. Yani insanlar için konulmuş olan ilk ev, Kabe odur. Ve Beytullah denildiği ama şimdi zamanımızda Allah'a ibadet edilen camilere de Beytullah ismi söyleniyor, Beytullah deniliyor. Bir defa Cenab-ı Hak cisimden münezzehtir. Yani biz bir cisim diyoruz ya, mesela karşımızda gördüğümüz bir varlık. İnsan olabilir, hayvan olabilir, taş olabilir, ağaç olabilir. Bunlar bir cisimdir. Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Cenab-ı Allah için bir mekan nispeti de caiz değil. Ne diyoruz? Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani Allah belli bir zamanla kayıtlı değildir diğer canlılar gibi. Ve belli bir mekanda duruyor değildir. Allah her zaman her yerdedir. Dolayısıyla Allah'ın bir eve ihtiyacı yoktur. Evet. Allah'ın evi denildiği zaman, yani Beytullah Türkçesidir o. Önce Kabe-i Muazzama anlaşılır. Sonra bir de Allah'a ibadet edilen yerler. Allah'a kulluk edilen yerler anlamında kullanılır. Yoksa Allah'ın orada oturduğu için, orada efendim istirahat ettiği için haşa değil.
Eyvallah hocam. Hocam keramet ne demektir? İslam'da keramet var mıdır?
Şimdi bizim akaid kitaplarımızda kerametül evliyayı hakkun şeklinde bir kayıt var. Yani evliyanın kerameti haktır. Şimdi insanlar olağanüstü haller gösterebiliyor duruma göre. Yani galiba bundan önceki bir programda da konuşmuştuk. Mucize, Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşundan. Ki bu mucize başkalarını aciz bırakan, benzerliği getirmeleri mümkün olmayan şey. Peygamberlerden sadır olursa bunlar, onlara mucize diyoruz. Ha, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bazı salih kullardan, Allah'ın sevdiği insanlardan hasıl olan bazı olağanüstü şeyler, bunlara keramet diyoruz. Bir de günahkarların göstermiş olduğu bazı olan şey, onlar da istidraç derler. Yani keramet, peygamberlerin ve kötü insanların dışında, salih kulların, evliyaullah dediğimiz Allah'ın sevgili kullarının göstermiş oldukları, Allah'ın izniyle olağanüstü hal, bunlara keramet diyoruz. Tabii şu vardır, evliyaullah denilen herkes keramet gösterecek diye bir şart yok. Keramet gösterecek olan herkes için de evliyaullah denmeyebilir. Yani bizde böyle bir yanlış şey var. Eğer bir kimse efendim veli olarak inanılıyorsa, evliyaullah'tan kabul ediyorsa insanlar tarafından mutlaka onun keramet göstereceği zannedilir. Hani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani keramet demin söylediğim gibi Allah'ın izniyle Allah'ın salih sevgili kullarının göstermiş olduğu harikulade Yani normal olağan dışı hareketler, tavırlar. Bunlara keramet diyoruz ve bizim inancımıza göre keramet haktır.
Eyvallah hocam. Hocam kader değişir mi?
Kader değişmez. Kader değişmez. Eyvallah. Yani niye? Çünkü kader değişecek olsaydı haşa Allah öncesini sonrasını bilmiyordu da sonra fikir değiştirdi gibi bir anlam çıkar. Allah neyin ne zaman olacağını, nasıl olacağını kıyamete kadar ezelden ebede bilir. Şimdi Cenab-ı Hak şöyle bir tabir vardır bizim kelam kitaplarımızda. Mesela ölüm zamanı değişmez de ölümün sebebi değişir. Mesela bir kimsenin eceli mahduttur. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayet-i kerime. Yani ecelleri geldiği zaman onlar bir an ileri atamazlar, bir anda geriye alamazlar. Ayet bu. Ama bazen insanlar trafik kazasında ölüyor. Bazen efendim kalp krizinden ölüyor. Bazen başka hastalıktan veya cinayete maruz kalarak ölüyor. Bunlar ölüm sebepleridir. Bunlar değişebilir deniliyor. Ve Cenab-ı Hak ileride olacak olan şeyleri takdir ederken onun öyle olacağını bildiği için takdir etmiştir. Şimdi kaderle ilgili konular bir insan fiiliyle ilgili olanlar olabilir. Bir de insan fiilinin katkısı olmayanlar olabilir. Mesela zelzele oluyor. Su baskını oluyor. Yangın oluyor. Yanardağ patlaması oluyor. Bunlarda kulların bir şeyi yok. Yani kulların bir katkısı yok ama insan fiiline dayalı olan şeyler var. İnsan salih de olabilir, fasık da olabilir. Muttaki de olabilir, isyankar da olabilir. Ha. Bunlar insan fiiliyle ilgili. Şimdi Cenab-ı Hak insana bir irade vermiş. Yani ne demek irade? Tercih hakkı demek. Şimdi iyi ve kötüyü göstermiş. Demiş ki bak, şurası sen yol ayrımındasın. Şu tarafa gidersen orası iyi. Yani Allah'a kulluk edersin, günah işlemezsin, insanlara saygı gösterirsin, hak hukuk yemezsin vesaire. Bunları yaparsan cennete gidersin. Ama burası da kötü. Oraya gidersen cehenneme gidersin. Nedir? İşte ibadetini yapmazsın, Allah'a isyan edersin, içki dersin, içersin, adam öldürürsün vesaire. Sen ortadasın. Ve bunlardan birini tercih etmekte sen serbestsin. Sen hangisini tercih edersen ben onu yaratırım. Ve sen yaptığına göre de ceza veya mükafat alırsın. Buna şöyle diyoruz biz kelam ilminde. Kul kasip, Allah haliktir. Yani kul tercih eder, kazanır, Allah yaratır. Şimdi Cenab-ı Hak bizim o iki yol ayrımının başındayız ya. Yönümüzü ne tarafa döndüreceğimizi biliyordu. Bizim irademizi ne tarafa sevk edeceğimizi biliyordu. Ve onun için o şekilde takdir etti. Yani biz Müslümanlar olarak cebriye dediğimiz o bir yanlış diyelim bid'at mezhep var. Yani onlar diyorlar ki insan kaderin önünde rüzgarın önündeki tüy gibidir. Yani rüzgar o tüyü ne tarafa, yaprağı ne tarafa sevk ederse oraya gider. İnsan da öyledir. İrade yoktur. O kader neyse onu yapar derler. Bu yanlış. Buna cebriye deniyor. Yani zorlayıcı. Ha, bir de bunun tam tersi var. Kaderi kabul etmiyor. İnsan ne yaparsa kendisi yapar. Bunda kaderin etkisi yok diyor. Onlara da kaderiye deniyor. Bu ikisi de bizim İslam tarihindeki itikadi mezhepler açısından batıl mezhepler, bidat mezhepler olarak bilinir. Bir de bunun tam ortası var. Ehl-i sünnet dediğimiz. Kader de vardır, irade de vardır. Demin ki anlattığım şekilde. Yani Cenab-ı Hak insana irade vermiş, ona irade cüz'iye diyoruz. Bu iradesini de serbest bırakmış. Ve Cenab-ı Hak o kişi, kul, iradesini ne tarafa sevk edeceğini bildiği için o şekilde takdir etmiş. Ve kulun sorumluluğu da bundan dolayıdır. Yani iradesini o tarafa sevk ettiği içindir. Yani Allah onu zorladığı için oraya dönmüyor. Kendisi istediği için o tarafa dönüyor ve ondan dolayı da günah veya sevap kazanıyor.
Eyvallah.
Yani kader değişmiyor.
Eyvallah hocam. Hocam göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?
Şimdi göz değmesi haktır. Yani onu kabul edelim. Bu hadislerde falan da geçer. Ve göz değmesi karşısında ne yap? ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz'den gelen bu anlamda rivayetler var. Kişi Ayetül Kürsi okur. İhlas okur. Muavvizeteyn. Yani kul eûzü birabbil felak, kul eûzü birabbin nas okur. Fatiha okur. Bunları yapar. Öbür taraftan bir duası vardır Peygamber Efendimiz'in şeylerine, torunlarına yaptığı dua. Ya Rabbi işte eûzü bi kelimatike tamme min kulli hamin ve lamme ve min kulli neydi? Aynin lamme. Yani biraz şey okudum tam aklıma gelmedi ama mana şu. Ya Rabbi o şeytandan ve kötü azılı zehirli hayvanlardan senin kelimelerine sığınırım, tam kelimelerine. Ve o lanet eden gözlerden, o lanet gözlerden de senin şeyine sığınırım anlamında bir hadis. Peygamberimizin duası. Biraz kelimelerde farklılık olabilir. Ha, şimdi bunlar var. Şey yok. Nazar boncuğu yok. Hatta Peygamber Efendimiz nazar boncuğu takan kişinin Allah korusun şirke düşebileceğini bile söylüyor. Ve nazar boncuğu takan kişiyle ilgili olarak Allah'ım onun işini yerine getirme. Onu dileyeni yapma anlamında da yine hadis-i şerif var. Bu caiz değildir. Özellikle bir kimsenin koruyuculuğu o boncuğa atfetmesi. Yani bu boncuk benim çocuğumu korur. Bu boncuk beni korur gibi bir düşünceye kapılırsa o zaman haşa şirke gider. Çünkü insanı koruyacak olan, yardım edecek olan tek varlık vardır. O da Allah'tır. Allah'tan başkalarının böyle bir gücü yoktur. Yani nazar boncuğu takmak dinimizde caiz değildir. Hatta günahtır.
Eyvallah. Bunun süs niyetiyle takmak da mı aynı yere varır hocam?
Ya süs eğer böyle bir beklentisi yoksa onun nazardan koruyacağına dair falan zinet gibi süs gibi takarsa o aynı hükümde olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam yoga, meditasyon gibi rahatlama egzersizlerini yapmak dinen uygun mudur?
Doğru değildir. Niye? Bu tür şeyler yani yoga olsun, meditasyon olsun bunlar genelde dini kökeni olan, dini kaynağı olan hareketler. Yani bu daha çok uzak doğu dinlerinden. İşte o Hindistan'daki veya ne bileyim Çin'deki vesaire. Oradaki dinlerden esinlenerek yapılan ve onların ibadet şekillerinden yapılan hareketlerdir. Ve bu caiz değildir. Çünkü orada dini bir motif var. Ve bir de insanlar yoga yaparak, meditasyon yaparak rahatladıklarını düşünüyorlar ve bu insanları ibadetten uzaklaştırıyor. Mesela bazen bu televizyonlarda falan görüyoruz. İşte bunları yapıyor, bunlara teşvik ediyorlar falan ama en güzel meditasyon eğer istenecekse namazdır. Allah'ı zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de ela bi zikrillahi tatmainnul kulub denilir. Yani haberiniz olsun. Allah'ı anmakla kalpler huzur bulur, mutmain olur. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir bunaldığı zaman, bir darlandığı zaman Hazreti Bilal'e erihna ya Bilal dermiş. Ey Bilal bizi rahatlat biraz. Kur'an-ı Kerim okuyarak. Yani Müslümanın ruhunu dinlendireceği, psikolojik açıdan efendim kendisini iyi hissedeceği hareketler o yoga, meditasyon gibi gayri Müslümanların dinlerine dayalı hareketler değil. Namaz kılmaktır, ibadet etmektir, dua etmektir, Allah'a güvenmektir.
Eyvallah. Hocam küçük abdest bozan bir kimse belli bir süre geçmeden abdest alabilir mi?
Şimdi abdestten sonra yapılan iki hareket var. Bunlardan birisi istinca. Birisi de genelde erkeklere ait olmak üzere istibra. İstinca Türkçedeki karşılığı taharetlenmek. Yani insan büyük abdest olsun, küçük abdest olsun, o ihtiyacını giderdikten sonra temizlenir. Buna necasetten taharet bu ve istinca. Ha, bir de özellikle erkeklerin küçük abdest yaptıktan sonra bir süre o idrar yollarındaki kalıntılar varsa onların dışarı çıkması için yapmaları gereken yaptıkları hareketler vardır. Bunlara da istibra denilir. Yani tuvalete gitti, affederseniz küçük abdestini yaptı, hemen bırakma değil. Çünkü hemen bırakıverdiği zaman Arkada kalmış damlacıklar olabilir idrar yollarında ve bu ne olur? Dışarıya çıkar. Dışarıya çıktığı zaman işte çamaşırı kirlendirir. Veyahut da eğer bundan sonra hemen abdest alırsan, namaza durmaya kalkarsan, abdestten sonra namaz kılarken haydi tekrar bir damla gelip senin namazını da abdestini de ifsad edebilir. Yani bunun için küçük abdest yaptıktan sonra idrar yollarındaki kalıntıların tümüyle dışarı atılması için yapılan hareketlere istibra deniyor ve bu sünnettir. Peki nasıl olur? Bu kişiye göre değişebilir. Yani yürüme olabilir, öksürme ile olabilir, bir süre bekleme olabilir. Artık bu kişinin kendi deneyimiyle sabit şey olur, anlaşılır. Yani küçük abdestten sonra hemen o beklemeden abdest almak doğru değildir. Ama küçük abdesti yapmış ve herhangi bir şey de gelmemiş. Ve abdest almış, namazını kılmış, namazı namazdır. Yani bu abdesti küçük abdestten hemen sonra abdest aldı diye bunun abdesti yok değildir. Namazı olmamış değildir. Burada önemli olan nedir? Küçük abdest bozduktan sonra idrar kalıntılar varsa onların dışarıya çıkartılmasıdır. Kalıntı yoksa çıkartacak bir şey olmadığı için onun abdestle namaza zararı olmaz. Ama özellikle yaşlıların tabii beklemesi lazım.
Eyvallah hocam. Hocam abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır?
Şimdi biz abdest suyu yani abdestten artan kalan suya mai müstamel diyoruz. Yani kullanılmış su. Bu mai müstamel kullanılmış su temizdir ama temizleyici değildir. Yani şu anlamda kullanılır o. Mesela şöyle düşünelim. Eskiden işte leğenlerde falan kusul yapardı insanlar köy yerlerinde. Şimdi diyelim ki banyoda küvet var. Küvetin giderini tıkamış, orada gusül yapmış, su birikmiş. Veya abdest almış, lavabonun giderini tıkamış, abdest almış, su birikmiş. Ha, bu su kullanılmış sudur. Müstameldir. Bu temizdir. Yani bulaştığı yeri pislemez. Ama bununla temizlik yapılmaz. Yani bir daha abdest alınmaz. Bir daha gusül yapılmaz. Ha. Ve bu sularla necaset giderilebilir. Necaset giderilebilir. Yani bir pis madde vücuttaki ve elbisedeki bu suyla temizlenebilir. Ha, şimdi demek ki o zaman abdest suyu deyince bunu anlaşırız. Yani abdest aldıktan sonra biriken su o elbiseye bulaştığı zaman bu namaza mani değildir. Çünkü pis değildir.
Eyvallah hocam. Hocam namazda ağlamak namaza mani olur mu?
Şimdi namazda ağlamak niye ağlar insan namazda?
İki sebebi de olabilir.
Yani, birisi... İki sebebi olabilir. Bir, ahireti hatırlar. Cehennemle ilgili tasvirler vardır. Onları okuyordur. Orada hisleniyordur, ağlar. Bu namazı bozmaz. Ama öyle değil de dünyevi bir sebebe bağlı olarak hışkırarak ağlarsa namazı bozulur. Ama dünyevi bir sebep ama hışkırmıyor, gözünden yaş çıkıyor. Bu namazı bozmaz. Bir de şu akla gelebilir. Ben ağladığım zaman abdestim bozulur mu? Bozulmaz. İster namaz içinde olsun, ister namaz dışında olsun. Bir kimse ağladığı zaman abdesti bozulmaz. Ama demin dediğim gibi namaz içinde ağladığında eğer dünyevi bir kaygıdan dolayı, dünyalık bir kaygıdan dolayı ses çıkararak ağlarsa namazı bozulur.
Eyvallah. Diş etinde kanama meydana gelen kimsenin abdesti bozulur mu?
Bozulur. Yani insan vücudunun neresinde olursa olsun kanama varsa eğer ve bu kan o yaranın üstünü taşarsa Hanefi mezhebine göre abdesti bozulur. Bu ister diş etinde olsun ister vücudun başka bir yerinde olsun değişmez. Şafii mezhebinde bozulmaz.
Eyvallah. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.